Sayın Batuhan Yaşar, Türkiye'de referandum sürecine değinelim. Referandum çalışmaları başladı, propaganda süreci başladı. Bu süreçteki görüntüyü ve durumu değerlendirmenizi rica edeceğim.
Evet, aslında bakıldığı zaman referandumda ilk sahaya inen kişinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu görüyoruz. Gaziantep ve Adıyaman'daydı. Cumartesi gününde Malatya ve Elazığ'da sahaya indi. Toplu açılış törenlerinden ziyade miting havasına dönüştü oradaki toplantı. Gerçekten coşkulu bir kalabalık vardı hem Gaziantep'te hem Adıyaman'da da. Türkiye yavaş yavaş aslında referandum, seçim sattı demek çok doğru olmaz ama referandum sattığına giriyor. Tabii bir taraftan da özellikle meclisteki çalışmaları sırasında zaten bunun tartışmaları olmuştu. Onun öncesinde olmuştu. Bunu biz Özal dönemine kadar, 89 yılına kadar da götürebiliriz. Yani bir hal, çünkü bu uzun süredir başkanlık sistemi, cumhurbaşkanlığı sistemi adına ne derseniz deyin tartışılan bir konuydu. Bir bakıldığı zaman işte bir taraftan da zaten referandumlar hep evet veya hayır şeklinde oy kullanılıyor ama burada özellikle bunu bir aslında bir safa dönüştürme çabasının olduğunu da görmek gerekiyor. Şu çok net ki yapılacak referandumda sonuç ne çıkarsa çıksın, ki bugüne kadar biliyorsunuz birçok referandum yapıldı. Bugüne kadar referandumlarda hayır oyu çok fazla kullanılmadı. Tabii argümanlar siyasi olarak ortaya konulmalı. Yapılan sert eleştirilerin de doğru olmadığını düşünüyorum. Evet diyen de hayır diyen de bu ülkenin vatandaşıdır. Bu ülke, biz hep beraber Türkiye'yiz. Dolayısıyla bunu hiçbir şekilde aklımızdan çıkartmamak gerekiyor. Bu anayasa değişikliği ile ilgili yapılan evet kampanyasında ana argümanlardan bir tanesi bana göre şu: özellikle biliyorsunuz 7 Haziran seçimlerinde yine tek başına bir iktidar çıkmamıştı ve neredeyse 5 ay ülke sağdan sola savrulmaya başlamıştı adeta. Bunu da unutmamak gerekiyor. Ve işte biliyorsunuz 70'li yıllarda sürekli kurulan hükümetler 93 yıllık cumhuriyet tarihinde yani 1,5 yıla bir hükümet düşüyor. Dolayısıyla bu kadar istikrarsızlığın olduğu bir ülkede nasıl siz ilerleme sağlayacaksınız? Koalisyon dönemlerine dönmek elde bile değil, hemen her an dönebilirsiniz. İşte bütün bunların önüne geçmek, istikrarın olduğu, koalisyonların olmadığı bir Türkiye. Bir de her şeyden önemlisi, Cumhurbaşkanı'nın zaten halk seçmeden önce de çift başlıydı. Cumhurbaşkanı'nın yetkileri çoktu. Diğer tarafta Başbakan'ın yetkileri de en az onun kadar. Sistem birbirini kilitliyordu. Şimdi işler tek elden yürütülecek. Dolayısıyla böyle bakılması gerekiyor. Gerçekten Türkiye'nin daha hızlı, özellikle ileri batı ülkeleriyle endüstriyel alandaki açığını kapatması veya genel manada ekonomik açığını kapatması anlamında baktığımız zaman bu sistemin ben aslında kısa süre içerisinde Türkiye'yi 2023 hedeflerine taşıyacağına da inanıyorum. Ama tabii referandum sonucu ne çıkar onu bilmiyoruz. Bunu şunun için söylüyorum: bugüne kadar yapılan anayasa değişiklik oylamalarında bugüne kadar hayır sonucu çıkmadı. Şimdi şu doğru değil, işte şu bıçak sırtı, bu olursa bu olur, öbürküsü hayır derse işte haindir, öbürküsü vatan hainidir gibi suçlamaların ötesinde biz bunu siyaseten tartışmamız gerekiyor. Ama özellikle ana muhalefet partisinin bu yeni sistemin ortaya getirilen anayasa değişikliğinin sakıncalarından ziyade işin aslında, hani hep olur ya, bütçe konuşmaları sırasında bütçe dışında her şey konuşulur. Birazcık böyle bu referandumun içeriğine yönelik aslında konuşması gerekir diye düşünüyorum. Ama bu yapılmıyor. İş birazcık daha polemiklere ve başka noktalara doğru evrilmeye çalışılıyor. Ama gerçekten Türkiye tam anlamıyla seçim sattığına, iğne tırnak içerisinde bunu böyle söylemek gerekiyor, girdi mi? Bence henüz girmedi. Dolayısıyla daha önümüzde süreç var. Bir de Milliyetçi Hareket Partisi ile AK Parti'nin zaman zaman beraber aslında miting düzenleyebileceklerini de öngörüyoruz. Bu yönde de hazırlıklar var. Ama böyle özellikle bu mitinglerin kapalı salon toplantıları şekline dönüşmesi de önemli. Bu yönde yapılacak ki 25'inde Ankara Arena'da AK Parti bunun startını veriyor. Milliyetçi Hareket Partisi de birçok miting yapacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programıyla ilgili de baktığımız zaman 30 büyük şehir ilinde konuşma yapacak. Özellikle hafta sonları ikişer il olmak üzere hafta içine de şimdi yoğun bir program tabii bir taraftan yürütüyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de aynı şekilde yine mitingler düzenleyeceğini, Kemal Kılıçdaroğlu'nu biliyoruz. Aslında demokrasinin en güzel şölenlerinden bir tanesidir seçimler. Seçimlerle demokrasi taçlandırılır. Hızlı hızlı bir şekilde referandum sürecine doğru gidiyoruz. Burada Cumhurbaşkanlığı sistemiyle terörle daha iyi mücadele edilebileceği söylenebilir mi? Pekala söylenebilir. Terörün daha geriletilebileceği söylenebilir mi? Pekala söylenebilir. Ama burada bir sınır var. Eğer siz hayır diyeceklere hain derseniz o zaman olmaz. Yani buradaki o ince demokrasi çizgisini de korumak gerekiyor. Ben sadece şu açıdan bunu değerlendiriyorum. Gerçekten güçlü bir hükümetle, güçlü bir ekonomiyle terörün üstesinden gelirsiniz. Zaten son 7 Haziran'dan sonra o 5 ayda olanları da bu noktada sevgili Avustralya'daki dinleyicilerimize hatırlatmak gerekiyor.
Son olarak bir de dilerseniz Elbap ve sonrasına yönelelim. Türkiye'ye son zamanlarda ilginç konuklar geldi gitti. CIA yetkilileri geldi, Amerika Birleşik Devletleri'nin Genelkurmay Başkanı geldi ve neler konuşuldu bilemiyoruz ama Elbap operasyonu Rakka ardından telaffuz ediliyor. Rakka'ya yönelik de farklı demeçler var. Sizce nedir durum?
Yani şimdi bakıldığı zaman biz sizle hep konuştuk. Trump'ın seçilmesi aslında bir proje. İngiltere nasıl Brexit'le Avrupa Birliği'nden ayrıldı. Bu da o projenin devamı. Bunu da söylemiştim ben zaten. Ama ben şunun iddiasındayım hala. Obama döneminde çok farklı bir Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri vardı. Ben çok iyi olacağını düşünüyorum. Çok iyi olacağını derken hani bunu şu manada söylüyorum. Bekleyip göreceğiz ama Türkiye Trump'la çalışacaktır. Bunun altını çizmek istiyorum. Şunun için söylüyorum. Beyaz Saray'dan yapılan açıklama uzun yıllar sonra ilk kez Türkiye'den stratejik ortak diye bahsetmesi çok dikkat çekiciydi ki özellikle Obama döneminde bu hiçbir şekilde ağza alınmıyordu. Her günde Pentagon, Beyaz Saray veya Dışişleri Bakanlığı sözcüleri Türkiye'ye gidiyorlardı. Şimdi bunların durduğunu, bıçak gibi kesildiğini görüyoruz ama Amerika dev bir transatlantik gemisine benzetirsek, dolayısıyla Suriye politikasında Trump ne yapıyorlar, ne oluyor, alanda ne oluyor, Tİ Başkanı biliyorsunuz Pompei olaya bakacak, sahada ne oluyor, bunun transatlantin yönünü çevirmesi uzun süreç alabilir. Dolayısıyla bir taraftan sahaya hakim olunması alabilir. Ama ben Türkiye gibi stratejik ortak diye bahseden bir Beyaz Saray'ın bundan sonra PKK'ya ve YPG'ye silah vermeyeceğini düşünüyorum açıkçası. Ama biraz zaman alacaktır. Ben Rakka operasyonunun da öyle hemen bugün yarın değil, birazcık daha süre alacağını da düşünüyorum. Ama burada bu noktada özellikle DAEŞ'la Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bunun belgeleriyle elinde olduğunu açıkladı. Bu çok dikkat çekici bir gelişmeydi. DAEŞ'la YPG ve PKK'nın silah alışverişi dahil olmak üzere birçok ilişkiyi de birlikte hareket ettiğini söyledi. Tabii işte Damsey-Akar görüşmesinde iki genelkurmay başkanı ki Rakka operasyonunun merkezinin bendeki bilgilere göre, aldığım bilgilere göre Tanju Bey İncirlik olması planlanıyor. Dolayısıyla İncirlik olursa operasyon merkezi ki zaten hani coğrafi olarak baktığımız zaman da İncirlik tek seçenek gibi. Tabii başka seçenekler de var yani başka yerler de olabilir ama Türkiye buraya özellikle biliyorsunuz 3000 civarında Elbap'ta birliği var, kara birliği. 300 civarında da özel kuvvetler birliği var. Ama Rakka'da da bu olabilir. Bir hava operasyonundan, hava ortaklığından bahsediliyor. Ama havayla bu işler sadece çözülmüyor. Mutlaka karada da olacaktır. Ama Türkiye'nin elinde çok sağlam bir 3000 kişilik Özgür Suriye Ordusu birliği var. Ortak hareket ettiği birlik var. Dolayısıyla bunları hep beraber göreceğiz. Ama Rakka'dan önce Türkiye, Fırat'ın batısı dediği Münbiç'in temizlenmesi ve yine doğuda hemen Hatay'ın altında yer alan Afrin bölgesinin de temizlenmesini düşünecektir. Daha sonra Rakka'ya gelecektir. Ben Ankara'nın önceliğinin şu an Münbiç ve Afrin olduğunu düşünüyorum. Rakka operasyonunun da birazcık daha planlamasının uzun sürmesi bekleniyor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri YPG'den ve PKK'dan ne kadar vazgeçti bunu da bize zaman gösterecek. Ama her şeye rağmen bu ilişkiler CIA Başkanı, ardından Genelkurmay Başkanı, yine hafta sonu Başbakan'la Pence'in Münih'te buluşması güvenlik toplantısında, Nisan veya Mayıs ayında Erdoğan-Trump görüşmesinin planlanması, buna yönelik beklentiler. Ben Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında özellikle hem FETÖ hem de YPG-PKK konusunda ciddi bir ilerleme sağlanabileceğini düşünenlerdenim ve pozitif bakıyorum hala ne olaya.
Sayın Yaşar çok teşekkür ediyoruz. İleride yine birlikte olabilmek ümidiyle sizlere iyi günler diliyoruz.